Katre-i Matem. İskender Pala. 44. ayrım. İçeriye girip yavaşça kapıyı kapadığında ilk yaptığı şey gizlenecek bir yer aramak oldu. Cücenin peykesi bu iş için uygundu. Hemen arkasına geçip gizlendi. O sırada cüce içeri girdi. Külçeleri sandığa yerleştirdikten sonra durdu, etrafı dinledi, havayı kokladı ve neşeli bir homurdanışla sordu. Bir misafirimiz var, öyle mi? Bican Efendi'nin kalbi duracak gibi oldu. Cüceden korkmuştu. Daha doğrusu adamın böğürür gibi konuşması çok ürkütücüydü. Ona sırtı dönük bir kişi bu sesin bir cüceden çıktığını asla inanmazdı. Bekledi. Cüce yerinde yavaşça döndü. Yere sakına sakına basarak duvarda dizili cam tüplere doğru ilerledi. Bican Efendi bir ara arkasından gidip kıskıvrak yakalamayı düşündü. Sonra bundan vazgeçti. Peykenin bacaklarını kavradı. Gerektiğinde kaldırıp onunla vurabilirdi. Cüce raftan yıldız kesimli demir bir kabare aldı. Sonra aniden dönüp fırlattı. Ciyak sesiyle birlikte tavandan kazanın içine bir fare düşmüştü. ''Ben size eczalarımdan uzak duracaksınız demedim mi?'' Bican Efendi az kalsın bayılıyordu. Cücenin mahiretini görmüş, karanlıkta küçük bir kabareyi, bir farenin tam alnına saplayışını hayretle izlemişti. Yerinden kıpırdayamıyordu, tedbirli olmalıydı. Ayak seslerini dinledi. Cücenin yeniden aynı dehlize gittiğinden emin olunca başını kaldırıp çevresine bakındı, şansı yaver gitmişti. Peykenin altında bir çuval buldu. Adamın geleceği deliğe doğru ilerleyip hazır bekledi. Sonraki soruları Bican Efendi sordu. Tavana asılı çuvalın içindeki cüce çaker cevapladı. Her yalan söylediğinde çuvalın içine simya denek farelerinden canlı bir tanesini daha atıyordu. Farelerin ciyaklamalarıyla çıldırmadan evvel altınların, mücevherlerin, katillerin ve cesetlerin yerlerini birer birer söyletti. O sırada hörü kız yarı baygın yatıyor, Şahin de Nakşigül'üm diye ona sarılıp sarılıp gülüyordu. Hatta bir ara Bican Efendi'ye bakıp iç donunu göstererek gülmeye devam etti. Bu ne hal Bican Efendi? Ha ha ha, Nakşigül'üm, gözümün nuru. 66. Suhal. O hikaye nasıldı? Ahmet dedenin kısa ama derin sohbeti ihtilal ortamında şiddete alışmakta olan ruhuna munis bir anne şefkati kadar iyi gelmişti. Mevlevi haneyi çok özlediğini o vakit anladı. Derman dedeyi, Kazancı dedeyi, cümle canları 4 ay sonra yeniden görmek bir bahtiyarlık sayılırdı. Belki de yeniden buraya gelip dervişliğe soyunmalıydı. Çünkü burada sevdiği insanlar vardı ve İstanbul'un bu sonbaharı pek çoklarının tanıdığı ve sevdiği insanları savurmuş, alıp götürmüştü. Yangınlar, yağmalar, çatışmalar ve kıtaller. Mevlevihanedeki asude hayat devam ediyordu çok şükür. Yalnızca Süleyman Nahifi Efendi'yi görememişti. Ahmet dedenin söylediğine göre şair Nedim Efendi'nin gıyabi cenaze namazına gitmişmiş. Zavallı Nedim Efendi, Çırağan ve Sadabad'ın kış gecelerinde helva sohbetlerinin renklerinden, kokularından, nameler ve nüktelerinden, eğlence ve oyunlarından ilhamlar alarak şuh, handeler gibi şakıyan mısralarıyla ne derece hassas ve rint bir şair idi. Engin ruhunda gamların barınabileceği ufak bir liman bile bulunmayan bu adamdan, geriye gazeller ve şarkılarla birlikte gonca dudaklardan ve pembe lalelerden daha rakik, süzgün ve aşrüfte handeler kalmıştı. Mevlevi hanedeki söylentiye göre isyancılar Beşiktaş'taki evinin kapısına dayanınca yarı mest çatıya çıkmış ve oradan kendini boşluğa bırakıvermiş. Bunu duyunca onun geçen yıl dillerde dolaşan gazelinin son beytini mırıldanmaktan kendimi alamadım. Ey Nedim, ey bülbülü şeyda, niçin hamuşsun? Sende evvel çok nevalar, güftü güler var idi. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, neden böyle sustun? Oysa sende ne muhteşem şakıyışlar, söylendik, söylenmedik nice sözler var idi. Canların öğle zikrine hazırlandıkları esnada Mevlevi haneden ayrılırken Nahifi Efendi'nin hücresindeki yastığın üstüne küçük kirli topraklara bulanmış bir kesecik bıraktı. Bu kuşluk vaktinde Şeyh Yahya Efendi dergahının haziresinden çıkardığı 3 keseden biriydi. ve içinde armudi bir zümrüt vardı. Nahifi Efendi'nin sır saklayacağından, keseyi asla sorgulamayacağından ve parasını tekkenin masraflarını harcayacağından emindi. Bican Efendi daha bu sabah ona mezarı tarif ettiğinde kendi incilerini bulacağını söylemişti. Cüce Çaker'in koynuna üçüncü fareyi attığı zaman itiraf ettirmişmiş. Anlattığına göre dergaha girmeden 20 adım kadar solda bir kaptan mezarıymış. Bir lahit mezardır. Şahidesi kırık bir kalyon direği ve o direğe bağlı bir yelken şeklinde yontulmuştur. Lahdin sağ omuz köşesinde diye söylemiş. Karaşahin gelirken unsuz olmakla birlikte tam tarif edilen yerde mezarı, hemen altında da incileriyle birlikte bambaşka iki kese daha bulmuştu. Mezarın kitabesi gerçekten de eski bir denizciye aitti. Kitabesini okurken annesini hatırladı. Çoktandır mezarına gidememişti. Onun da tıpkı bu denizci gibi ansızın ömür gemisinin sereni kırılmış, yelkeni toplanıvermişti. Bu mezar taşı kendisine çok şey anlatıyordu. Belki de bu yüzden şimdi Mevlevihane'ye uğramış, kim bilir kimlerin başını yakmış olan iri zümrütü yine kimsenin haberi olmadan oraya bırakmıştı. Kapıdan çıktığında belindeki kuşakta sakladığı diğer iki keseyi eliyle yokladı. Seviniyordu. Atını tırsa kaldırdı, sonra da dört nala sürdü. Hürü kızın kendinden evvel Galata rıhtımına ulaşmasını istemiyordu. Eğer her şey yolunda gitseydi o da muhtemelen şu sıralarda Kazasker İshak Efendi'nin yanından ayrılıyor olmalıydı. Bu sabah ona binbir direk sarnıcındaki hazinenin emin ellere ulaştırılması vazifesi düşmüştü. Baba dostu İshak Efendi ancak ona inanır, ihbarcıyı tutuklatmazdı. Cüce Çaker'in biriktirdiği onca külçede İstanbul tacirlerinin ve zenginlerinin hangilerinin pay sahibi olduğu belli bile değildi. Üstelik çoğu bu altınlar yüzünden Haliç'in derin sularında ebedi uykularına dalmışlardı. Elbette bunca altın ancak Ali Osman hazinesine konulmalıydı. Hürü kız bunu başaracaktı. Şahin geçtiği yollarda İstanbul'u neşeyle seyrediyor, karşılaştığı insanlara genç, yaşlı, çoluk çocuk selam veriyordu. Atını ya tophanede yahut azap kapısında bırakması gerekiyordu. Çünkü şehirde hayat normale dönmüştü ve at ile dolaşmak artık yalnızca üst rütbeli devlet dullarının ayrıcalığıydı. Hele köprüye at ile girerse tutuklanırdı. O azap kapısını tercih etti. Sonra da koşarak rıhtıma vardı. Hafız Çelebi elini Topaç yeğenin omzuna atmış, hemen köprü girişinde onu bekliyordu. Heyecanla ve kaş göz işaretiyle incileri bulup bulmadığını sordular, onlara gülümsedi. Hafız Çelebi biraz solgun ve durgundu. Yeğe onu ayakta tutmaya çalışan bir baston gibiydi. Bican Efendi mürur tezkiresini almış veda için geliyordu. Geminin demir almasına yarım saat vardı. Şahin'in gülümseyen şifresine o da çok sevindi. Sonra hepsinin gözleri köprünün İstanbul yakasından gelecek Hürü kızı aramaya başladı. Şu sıralar gelmesi lazım. Evet, inşallah her şey yolunda gitmiştir. Yolunda gitti elbette. Hepsi birlikte arkalarını döndüklerinde Hürü kızı feraceli bir kadın olarak gördüler. Karaşahin neredeyse sarılıverecekti. Ellerini açıp adım attığı sırada birden duraksadı. Diğerleri bunu anlamışlardı. Hürü kız başını yere eğdi. Şahin bakışlarını gökyüzünde gezdirdi. Şimdi hepiniz gelin bakalım. Ayrılmadan son bir kez konuşalım. Bican Efendi durumu iyi kurtarmış, yeğe ile Hafız Çelebi'nin gülmemesini sağlamıştı. Hamallar tarafından gemilere yüklenmek üzere filelere bağlanmış balyaların arkasında bir köşeye çekildiler. Bican Efendi bütün ayrılıkların, bütün vedalaşmaların ruhunda var olan hüzünlü bir tonda konuşmaya başladığında elindeki çıkının düğümünü çözüyordu. Artık yaşlandım. Önümüzdeki baharda katreyi hayatın açtığını görmeye gelebilir miyim bilemem. İki ömrüm olsaydı ikincisini de İstanbul'da geçirmeyi çok arzu ederdim. Olanlara rağmen insan bu şehirde daima bahtiyar yaşayacak sebepler bulabilir. Yine de, yeğe, laleler artık sana emanet. Yeni bir lale ürettiğinde işte şu gemiyle bana da bir soğan gönder. Gönder ki sizi hiç unutmayayım. İşte şu kese o göndereceğin soğanların havale bedeli. Ve şu da Şehnaz'ın çeyizi için. Bican Efendi çıkının içinden biri küçük, diğeri büyük iki keseyi el çabukluğuyla Topaç Yeğe'nin kuşağına sokuverdi. Herkes şaşırıp kalmıştı. Topaç Yeğe birden Şehnaz'ı düşündü, sonra hepsi birden itiraz edecek oldularsa da fırsat vermedi. Yeğe'nin başını okşadı. ''Bunlar evladım, Aslan Ağa'nın senden çaldığı anne şefkatinin ve gençlik yıllarının bedelidir. Al, çekinme. Huri kızım, sana gelince bir oğlum olsaydı senden başkasını gelin almazdım. İstiyorsan gel benimle şu gemiye bin. Seni asilzadelerle evlendireyim. Yok gelmem diyorsan şu küpelerle düğmeleri benden hatıra say.'' Hürri kız avcuna konan iri elmas küpeler ile zebercet düğmelere bakarken şaşırmakla birlikte işi şakaya vurdu. ''Bican Efendi, Cüce Çaker'in hazinesini mi yağmaladın sen? Kazasker İshak Efendi'ye haber vermeliyiz. Ben bir koşu varayım gemi kalkmadan.'' Hepsi birlikte gülüştüler. Bican Efendi son cümleyi söyleyen Kara Şahin'e susmasını işaret etti. ''Elbette senin konağını da geri aldım. Annenin hatırası say. Düğününü orada yap.'' Hürri kız başını gemiden yana çevirdi. Kara Şahin'le göz göze gelmek istemiyordu. Düğünden bahsediliyordu. Nakşigül'ün sağ olduğunu ona söylememişti. Belki de hiç söylememeliydi. Hem sağ olsa bile şimdi kim bilir hangi sarayda kaç çocuk annesiydi. Tabii olmayabilirdi de. Üstelik ona söylemediği başka şeyler de vardı. Acaba bir şehzade olduğunu öğrenmek ister miydi? Kendisinin onu yaşatmak için yaşadığını bilse ne düşünürdü? Annesinin ölmeden evvel kendi babasına 30 iri inci tanesi vererek onu korumasını ve şehzade olduğunu bildirmemesini vasiyet ettiğini, babasının da bu incilere hiç dokunmadan onu koruduğunu öğrenmesi ne işe yarardı? 2 yıl evvel babasının ölürken verdiği incileri şimdi getirip önüne saçsa ne düşünürdü? Haliç'te sandalına çarpan basmacı kayığındaki hamlacının da seyrek basan Osman'ın yardımını 30 altın karşılığında ona Hızır gibi ayarlayanın da, hatta Tomruk Emin'i onu çarşıda yakalamak üzereyken çığlık atıp dikkatleri dağıtan kadının da, elçi hanın da elinde hançer ile yerde bulduğu adamı bayıltan meçhul kişinin de, daha pek çok şey hissettirmeden işlerini düzene koyan kişinin de kendisi olduğunu bilmesi ona ne yarar getirirdi ki? Üstelik belki ele girmezse eğer sevdiğimiz ne çare eldekini sevmeliyiz. Beytini bir yerlerde duymuş da olabilirdi. Ona bundan böyle Şehzade Ahmet veya Sultan Ahmet-i Rabi, 4. Ahmet denilmesini gerçekten ister miydi? Annesinin hatırasını taşıyan Ahmet adı acaba o vakit kendisine güzel gelir miydi? Acaba, acaba. Sorular zihninde uzayıp giderken Kara Şahin'in Şehzade Ahmet olduğunu, İshak Efendi'den ve kendisinden başka bilen hiç kimsenin artık kalmamış olduğunu fark etti. Başına gelenlerden sonra İshak Efendi'nin yeni hükümdara ve yeni vezire bu şehzadeden bir daha bahsetmeyeceğinden adı gibi emindi. Patronu Halil yalnızca Sultan Ahmet'i değil, bilmeden Şehzade Ahmet'i de hal etmişti. Bütün bunları düşünürken Kara Şahin'in düğün konusunda ne cevap verdiğini yahut altınlara ilişkin ne yaptığını hiç bilmedi. Elbette Şahin'in neyzen bakışıyla bütün o düşünce anını izlediğini de bilmedi. Başını geri döndürdüğünde yalnızca ''Gemiyi kaçıracaksınız Bican Efendi'' diyebildi. ''Keşke kaçırsa.'' ''Kafız Selebim, 4 gün evvel kaçırmıştım biliyorsun, bir daha geldi. Bunu kaçırsam bir daha gelecek.'' Bundan böyle İstanbul'a gelen gemilerin değil de İstanbul'a giden gemilerin yolunu gözlemek istiyorum. Ta ki ikiz lalelerimden birini sana ulaştırabileyim. Benim aziz dostum, Müslümanlar hakkını helal et diyorlar ya, sen de bana hakkını helal et. Sizin cennete beni alırlarsa orada ziyaretine gelirim. Olmazsa sen beni ziyarete gel. Çünkü seni çok özleyeceğim. Yelkenlerini doldurup saray burnuna dönen Flandır bandıralı Amsterdam gemisinin puntellerine yaslanıp İstanbul'u daha şimdiden özlemiş gibi son bir defa seyretmekte olan gözlerden iri avuçlarını dolduran nadide bir gerdanlığın incileri ve yakutları üzerine akan gözyaşları, yakutların sıcaklığı ve incilerin saydamlığına karışıp kayboldu. O sırada rıhtımdaki nemli gözler bir daha karşılaşmayacaklarını bildikleri bir dostun son görüntülerini göz bebeklerine nakşetmekle meşguldüler. Ne Şahin'in pazubendinden çıkarıp hörü kızın avucuna sıkıştırdığı inci tanesini, ne hörü kızın gözünden süzülen inci tanesini kimsecikler görmedi. Hafız Çelebi bir hikaye anlattı. Hatime. Bir müzayededen satın alıp içindekileri yalınlaştırarak sizlerle paylaştığım Yek Cinayet Şastu Şeş Sual adlı el yazmasının satırları böyle bitiyor. Kütüphanelerde bu kitabın bir kopyasını daha bulamadığımı kitabın başında söylemiştim. Ama Hafız Çelebi'nin nasıl bir hikaye anlattığı konusundaki merakım beni Osmanlı arşivlerine yöneltti. Henüz o hikayenin hangisi olduğunu bulamadım. Ama kahramanlarımızla ilgili bazı bilgiler buldum. Bu bilgiler dönemin tarihçisi Supi Efendi'nin yazdıklarına uyuyordu. Belki bilmek istersiniz diye yazıyorum. Devrin şairlerinden Fasıhi, isyanı anlatan çok sayıda şiirler yazdı. Kadı Sicil defterinde pek çok adli olay yer aldı. Başta Sultanahmet olmak üzere ihtilalde yitirilen insanları anlatan ve kimin söylediği belli olmayan manzum bir destan. Yıllarca hem İstanbul'da hem de Anadolu ve Rumeli'ndeki yurtlarda yanık namelerle okundu, gözyaşlarıyla dinlendi. Müteferrika İbrahim Efendi'nin matbaası 2 ay içinde yeniden kitap basmaya başladı. Hafız Çelebi ve Yanık Yusuf Ağa'nın isimleri daha sonra yazılan şüküfe namelerde ve lale mecmualarında sık sık anıldı. Kayıtlara göre tam çeyrek yüzyıl boyunca hiçbir bahçıvanın cüce moru yetiştiremediği anlaşıldı. Sultan 3. Ahmet tahttan indirildikten sonra yaşadığı 6 yıl boyunca Necip mahlasıyla gazeller, murabbalar kaleme alarak sonsuz kederini unutmaya çalıştı. Kızını kocasız bıraktığı günden dolayı hep pişman oldu. Sultan 1. Mahmut çeyrek yüzyıl Osmanlı Devleti'ni idare etti. Bahar meltemlerinin bazı geceler kemanının yanık namelerini Üsküdar sahillerine kadar getirdiğini işitenler anlatır. Şiir yazar ve hüsn-i hatla ilgilenirdi. Kazasker İshak Efendi ihtilalden sonra 3 yıl görevde kaldı. Haliç'te 3 bölgeyi dalgıçlarla taratıp ihtilal öncesindeki faili meçhul cinayetlerin hepsini aydınlattı. Başarılarından sonra Şeyhülislamlığa getirildi. Sultan 1. Mahmut'un cülus bahşişi için harcanan külçe altınları nereden bulduğunu hiç kimse öğrenemedi. Patronu Halil Ağa hakikatte dürüst olmakla birlikte çevresini saranlar aşağılık herifler çıkmıştı. Sultan 1. Mahmut ona sahte bir hilat giydirme merasimi tertipledi. Adamlarıyla birlikte sarayda bir divana davet etti. Divan sonunda kendisini Revan Köşkü'nde Muslu Beşe, Kahveci Ali, Civelek Mustafa gibi azılı haydutlarında Aslanhane'de doğratıp leşlerini Babu Hümayun önüne attırdı. Ardından İspirizade, Kaptanı Derya Abdipaşa, İstanbul Kadısı İbrahim Efendi gibi şerir adamları boğdurttu. Pitcan, Bican Efendi, Cüce Çaker'in ganimetlerinden aldığı 2 parça gerdanlığı İngiltere'de paraya çevirerek Felemenk'te geniş araziler satın aldı. Giderken gemiye yüklettiği çuvallar dolusu lale soğanını burada üretti. Hafız Çelebi'nin anısına İstanbul laleleri yetiştirdi. Onun parıltılı laleleri yetişince Hollanda'da lale çılgınlığı başladı. Ölünceye kadar her yıl İstanbul'a bir çift lale soğanı göndermeye devam etti. Hazırladığı lale resim albümleri daha sonra Kraliyet Kütüphanesi'nin en değerli koleksiyonları arasında sayıldı. Şehnaz henüz çocuktu. Topaç Yeğe de çocuktu. Bir yıl sonra 3 çocuk oldular. Hafız Çelebi 3 yıl Sultan Mahmut için lacivert lale üretti. Hanımıyla birlikte yıllarca himaye etti. Ne ki içinden gelip bir gün olsun onlara anne baba diyemedi. Ayasofya Medresesi'nde 3 yıl hadis tahsil etti ve Katriye hayatı 5 nesil yaşattı. 10 yıl sonra Lale Encümen reisi oldu. Şu küfeciler arasında Yanık Yusuf Ağa diye ün saldı. Her yıl Pitcan Efendi'ye 2 soğan ile bir mektup göndermeyi ihmal etmedi. Şehnaz'ı çileden çıkaran tek huyu Kara Şahin ile havuz başında oturup sabahlara kadar eski günlerden bahsetmekti. Yalnız kaldığında sık sık Hafız Çelebi'nin ''Lalelerin dikim zamanı geçiyor oğulcum, gelecek bahara inşallah katreyi hayat yetiştireceğiz.'' diyen sesini hatırlıyor ve gizlice ağlıyordu. Hörü kıza gelince 3 Hilal Cemiyeti ciltlerinde bir daha adına rastlanmadı. 44. ayrımın sonu, sayfa 466. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Katre-i Matem. Yazarı İskender Pala. Seslendiren Can Koyunpınar Anısına annesi Zerrin Koyunpınar. Seslendirme bitiş tarihi 3 Haziran 2010.